SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 15 Ocak 2025 Çarşamba yayınımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Kayhan. Nejat Başar'ın yokluğunda birkaç hafta birlikte olacağız. Bugünkü yayınımızda iki ana konumuz olacak. Bunlardan ilki Avustralya Açık Tenis Turnuvası. Bu bölümde sizlere ekranlarınızda tenis maçlarında gördüğünüz top toplayan çocukların öyküsünü de anlatacağız. İkinci konumuz Türkiye'den doktor olarak mezun olup Avustralya'da çalışan bir doktor. Can Kocakaya, Avustralya'da doktor olmak için gerekli koşulları ve süreci anlatacak bize. Zamanımız ölçüsünde mesajlarınıza da yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralyalı Oscar Jenkins'in Ukrayna'da Rus güçleri tarafından öldürüldüğüne dair ciddi endişeler var. Katar, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın tamamlanmak üzere olduğunu söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın dün Türk akım boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. Avustralyalı yetkililer, Melbourne'lü öğretmen Oscar Jenkins'in Ukrayna'da Rus güçleri tarafından öldürüldüğüne dair haberleri araştırıyor. 32 yaşındaki Jenkins, savaş esiri olmuş ve geçen ay sosyal medya videolarında Rusça konuşan biri tarafından sorguya çekilirken ve dövülürken görüntülenmişti. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haberlerin doğrulanmadığını ancak DFAT'ın Jenkins'in refahı konusunda ciddi endişeler taşıdığı belirtiliyor. ABC'ye konuşan Federal İşçi Partisi Milletvekili Ed Husic, soruşturmaların devam ettiğini söylüyor.
At the Foreign Minister's direction have called in the ambassador from the Russian Federation to follow up on those inquiries and also to remind the Russian Federation.
Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ni bu soruşturmaları takip etmesi ve ayrıca Rusya Federasyonu'na uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini, özellikle savaş esirlerinin muamelesi konusunu hatırlatmak için çağırdık diyen Husic, Jenkins'in ailesine konsolosluk desteği sağlıyoruz. Ayrıca gizlilik talep ettiler. Onlar da Oscar'a ne olduğu hakkında bilgi ve ayrıntıları alıyorlar diye konuştu. Federal muhalefet bu yaşananlara güçlü bir yanıt çağrısında bulunuyor. Orta Doğu'da arabulucular, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve düzinelerce rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu söylüyor. Hamas'ın ateşkes ve 33 rehinenin serbest bırakılması için bir taslak anlaşmayı kabul ettiği bildirilirken, İsrail ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar geçtiğimiz yılı 15 aylık savaşın sona ermesi ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te çatışmaları tırmandıran saldırısında ele geçirilen düzinelerce rehinenin serbest bırakılması için arabuluculuk yapmaya çalışarak geçirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majid Al Ansari, görüşmelerin gelişmiş bir aşamada olduğunu söylüyor.
We do believe that we are at the final stages, but obviously until there is an announcement, there will be no announcement, and therefore we shouldn't.
Son aşamaya geldiğimize inanıyoruz diyen Ansari, ancak anlaşma yapılana kadar hiçbir duyuru yapılmayacak ve bu nedenle şu anda olanlar konusunda fazla heyecanlanmamalıyız. Ancak çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz diye konuştu. Katar, müzakerelere ev sahipliği yapmakta. Hamas tarafından Gazze şeridinde esaret altında tutulan İsrail rehinelerin aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Hamas'la yapılacak ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına tüm rehinelerin serbest bırakılmasını dahil etmesini talep ediyor. Bununla beraber Hamas'ın Gazze şeridinde ateşkes ve düzinelerce rehinenin serbest bırakılması için yapılan bir taslak anlaşmayı kabul ettiği bildiriliyor. Gazze'de hala yaklaşık 100 kişinin esir tutulduğu düşünülüyor ancak ordu en az 3'te birinin öldüğüne inanıyor. Hamas tarafından öldürülen rehine Carmel Gutt'ın kuzeni Jill Dickman bu konuşmaların eyleme geçtiğini görmek için erken olduğunu söylüyor.
From what we understand, the first stages of the deal.
Dickman, anladığımız kadarıyla anlaşmanın ilk aşamaları şu anda karara bağlanan tek aşama. Anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamaları henüz karara bağlanmadı diye konuşuyor. Üç aşamalı planın nihai onay için İsrail kabinesine sunulması gerekiyor. Avustralya, artan antisemitizm krizine yanıt ararken, eyalet ve federal liderler, polis şefleriyle düzenli olarak bir araya gelecek. Başbakan Anthony Albanese, terörle mücadele polisi bir dizi olayı araştırırken, salı günü, Victoria ve New South Wales başbakanlarıyla ve Avustralya Federal Polis Komiseri Rhys Kershaw'la görüşmelerde bulundu. Başbakan açıklamasında, 3 eyalet hükümetiyle düzenli olarak görüşeceğini söyledi. Albanese ve eyalet liderleri ayrıca mevzuatın güncellenmesinden bahsetti ancak hangi yasanın değiştirilebileceğini açıklamadılar. Toplantı, Başsavcı Mark Dreyfus'un bu hafta İsrail'de yetkililerle görüşmek ve bölgede bir barış anlaşması için baskı yapmak üzere seyahat etmesi sırasında gerçekleşti. Dreyfus, Hamas tarafından rehin tutulan İsraililerin serbest bırakılması çağrısında bulunacağını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ateşkese desteğini yineleyeceğini söyledi. Los Angeles itfaiyecileri en az 24 kişinin ölümüne ve mahallelerin yok olmasına neden olan iki büyük orman yangınını yeniden başlatabilecek kuru ve yoğun rüzgarların geri dönmesine hazırlanmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hava Tahmin Merkezi'nden bir meteorolog, saatte 120 kilometrelik kasırga kuvvetinde rüzgarların olası olduğunu ve güçlü rüzgarların beklendiğini söylüyor. 8500'den fazla itfaiyeci, Los Angeles'ın her iki tarafındaki yangınların yayılmasını önlemek için havadan ve karadan yangınlara müdahale ediyor. Los Angeles Şehir İtfaiye Şefi Kristen Crowley, yerel halkın tehlikeden uzak olmadığını söylüyor.
We are carefully managing our operations to ensure that we can quickly respond to any new fires in addition to the increased call volume across the city of Los Angeles.
Los Angeles şehrindeki artan çağrı hacmine ek olarak yeni yangınlara hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için operasyonlarımızı dikkatli bir şekilde yönetiyoruz diyen Crowley, tehlike henüz geçmediği için tetikte olmanızı rica ediyorum. Lütfen tüm tahliye uyarılarını ve emirlerini gecikmeden takip edin ve güvenliğinize öncelik verin diye konuşuyor. Uzmanların kanalizasyondan kaynaklanabileceği konusunda uyardığı gizemli gri topların keşfinden sonra Sydney'de 9 popüler plaj kapatıldı. Çevre Koruma Ajansı şu anda Manly'den Kuzey Narrabin'e kadar plajların kapatılmasına neden olan topların kökenini araştırmak için Sydney Water'la birlikte çalışıyor. Bu durum, Sydney'in doğusundaki plajların insan saçı ve evsel yağların bir karışımı olduğu keşfedilen 2000 siyah katran topunun kıyıya vurmasıyla kapatılmasından 3 ay sonra meydana geldi. Northern Beaches Konseyi Belediye Başkanı Sue Hines, ekiplerin plajların yakında tekrar açılabilmesini sağlamak için çok çalıştıklarını söylüyor.
The cruise will be going through a very thorough process of slowly cleaning the beaches because these items are so small. It's going to be very much a manual.
Ekipler plajları yavaşça temizlemek için çok kapsamlı bir süreçten geçecekler diyen Hinz, çünkü bu maddeler çok küçük. Bu yüzden büyük ihtimalle biraz zaman alacak. Elle yapılacak bir görev olacak ve plajları tekrar açabilmek için olabildiğince hızlı çalışacaklar ifadelerini kullanıyor. Güney Kore'de göstericiler, azledilen Başkan Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık'ta kısa süreli sıkı yönetim ilan etmesi nedeniyle yetkililer tarafından tutuklanma girişimiyle karşı karşıya olmasından dolayı başkanlık konutunun yakınında toplandı. Konutu koruyan bir askeri birlik, azledilen Başkan Yoon'un tutuklanması için gelen polis ve yolsuzlukla mücadele ajansı yetkililerinin girişine onay verdi. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, liderin mahkemeye katılmamasının ardından Başkan Yoon'un azledilme davasının açılış oturumunu birkaç dakika içinde erteledi. Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başkan Yoon'u görevden alıp almamaya veya başkanlık yetkilerini geri verip vermemeye 180 gün içinde karar verme durumunda. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin temasları olumlu, memnuniyet verici dedi ve yeni süreçle ilgili İmralı'daki ikinci görüşmeye işaret etti.
DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler memnuniyet vericidir. DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin ihtamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır.
Bununla birlikte partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eş başkanlarının ve meclis üyelerinin tutuklanmasını ve kayyım atanmasını, bizler barış inancını büyütmeye çalışıyoruz, bu iktidar siyasi pusu kurmaya devam ediyor diyerek eleştirdi. Devlet Bahçeli grup toplantısında ayrıca Yunanistan'ı uyardı ve 12 ada çıkışını yaptı.
Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak, trajik bir yanlıştır. Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın dün Türk akım boru hattına yönelik saldırı girişimi olduğunu ileri sürdü. Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılarına izin verdiğini ve Türk akımını işlemez hale getirmeyi planlayarak faaliyetlerini sekteye uğratmak istediğini öne sürdü. Lavrov ayrıca Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istediklerini belirterek Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz dedi. Bununla birlikte Suriye'de kurulan yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani beraberindeki heyetle bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret kapsamında Şeybani ve beraberindeki heyetin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Şeybani, sosyal medya üzerinden Türkçe yaptığı duyuruda yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kabaoğlu ve Baro Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni başkanla yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için dava açtığını duyurdu. Savcılık ayrıca terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı'ndan kavuşturma izni istedi. İstanbul Barosu, başlatılan soruşturmanın avukatlık kanunu, bakanlık genelgesi ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesinde iptal davası açtığını duyurdu. CHP lideri Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı ve MHP'nin Gençlik Teşkilatı Ülke Ocakları arasında imzalanan protokole, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grup toplantısında tepki gösterdi.
Ne öğretecek bunlar? Gençlere şey mi diyecekler? Bir derneğe üye olabilirsiniz. Başkanınız bir gün yollarınız ayrı düşer. Uyuşturucu çeteleri onu vurur. Cesedi Ankara'nın önünde ortasında durursa sırtını dönün. Bizim ahlakımız budur. Bunu mu öğreteceksiniz?
Bununla birlikte genel işin raporuna göre OECD ülkeleri arasında kamu harcamalarının en düşük olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye'de kamusal hizmetlere ayrılan payın en az eğitim alanında olduğu görüldü. Kaz Dağı'nda Cengiz Holding'e ait Halil Ağa, bakır altın madenine karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte alkolden zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 38 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Piyasalara baktığımızda ise 1 Avustralya doları 21 lira 98 kuruştan, 62 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağış olabilir ve fırtına ihtimali var 33 derece. Sydney'de benzer yağmur birikiyor ve fırtına ihtimali var 31. Melbourne az yağışlı 28, Adelaide az yağışlı 24, Perth güneşli 30. Hobart'ta yağış artıyor 25, Wollongong'da yağış olabilir ve fırtına ihtimali var 29, Newcastle'da benzer yağış olabilir ve geç saatlerde fırtına ihtimali var 32, Brisbane parçalı bulutlu 33, Cairns de parçalı bulutlu 33 ve Darwin az yağışlı ve fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce Avustralya Açık tenis turnuvasını ele alacağız. Bu bölümde top toplayıcı çocukların öyküsünü de dinleyeceksiniz. Bu çocukların netin yanında duranlarının kısa boylulardan, arkada olanların uzun boylulardan seçildiğini biliyor muydunuz acaba? Bugün ayrıca bir de söyleşimiz yer alıyor. Bu söyleşide Can Kocakaya, Türkiye'den mezun, Avustralya'da doktor olmak isteyenler için gerekli koşulları ve süreci anlatacak bize. Kendisi tıp fakültesini Türkiye'de bitirmiş ve Avustralya'da doktorluk yapan bir toplum üyemiz. Kısa mesaj gönderebilirseniz, gelmeye başladı bile, 7-8 tane var. Zamanımız ölçüsünde mesajlarınıza da yer vereceğiz. Eğer zamanımız olmasa yarın devam edeceğiz. Bugün biraz zaman sıkıntımız olabilir. Bu mesajlardan bir tanesi bu ikinci söyleşimize ilişkin. Onu mutlaka okuyacağım. Diğerlerinden de mümkün olanları okuyacağım bugün. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Melbourne'da Avustralya Açık ana tablo maçları devam ediyor. Biliyorsunuz Zeynep Sönmez ilk maçında Avustralyalı Talia Gibson'a yenilerek elendi. Bu yıl turnuvada Londra doğumlu, annesi İngiliz, babası Türk, Sonay Kartal da ana tabloda yer aldı. Sonay pazar günü çıktığı ilk maçında yenilerek elendi. Sonay dünya 85.siydi ve İngiltere'yi temsil ediyordu. Veya İngiliz oyuncu olarak tanıtıldı. Abisi de tenis oynuyormuş. Ona özenip 6 yaşında tenise başlamış. Geçen yıl Wimbledon ve Amerikan Açık'ta, 2023'te de Fransa Açık'ta oynamış bir tenisçi bu oyuncu. Avustralya Açık elemelerinde Avustralyalı tenisçi Melisa Ercan da elemelere katılan bir tenisçi oldu. Melisa Macar rakibine yenilerek eleme grubundan çıkamadı. Zeynep Sönmez'i eleyen Avustralyalı Talia Gibson bu akşam ikinci maçına çıkacak ve işi zor çünkü rakibi dünya 12.si İspanyol tenisçi Paula Badosa. Tenisten önce biliyorsunuz günlerce haftalarca Hindistan'la kriket milli maçları vardı. Maçları izlemek için sadece Avustralya, Hindistan toplumu değil, yurt dışından da 10 bin Hintli kriket sever Avustralya'ya geldi. Melbourne'da MCG'de Boxing Day günü yapılan maçı 1930'dan bu yana kırılmamış bir rekor olan 104 bin kişi izleyerek yeni bir rekora imza attı. Kriket bitti. Şimdi Melbourne tenis severlerin işgali altında. Avustralya Açık'ın devam ettiği Olympic Park sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı tenis severlerin akınına uğruyor. Tabii bu arada Avustralya Open'da fiyatların el yaktığını da vurgulamak gerek. Yetişkin pas bileti $59. 12 yaşına kadar çocuk bileti 15, 13-17 yaş grubu bileti $35. Bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden yok ama yiyecek içecek oldukça pahalı. Grand Slam Oval'da çayır üzerinde oturup çevredeki büfelerden alışveriş yaparsanız harcayacağınız para şöyle. Mesela teneke kutu bira neredeyse $15. Soft drink 6.40. Bir dilim pizza veya souvlaki $20. Garden Hall'da etli bagıt $27.50. Australia Open'da Ball Kids olarak bilinen korttaki top toplayıcı çocuklardan da bahsetmek istiyorum. Hani şu ekranlarınızda gördüğünüz saha kenarındaki çocuklar. Avustralya Açık'ta her yıl Ball Kid olacak çocuklar 1000'den fazla başvuru arasından seçiliyor. Geçen yıl Avustralya çapında 12-15 yaş arası 394 çocuk seçilmişti. Bu yıl Ball Kid sayısı 428 oldu. Bu yıl seçilen çocuklar arasında aileleri ile Çin, Kore ve Fransa'dan gelen ve Ball Kid olarak başvuruları kabul edilen çocuklar da var. 2025 Australia Open Ball Kids takımı 6 Ocak'ta dünyanın erkekler 2 numaralı raketi Alexander Zverev'in katıldığı basın toplantısında tanıtıldı. Adaylar sıkı bir elemeden geçiriliyor. Seçilmek için tenis oyuncusu olmak şart değil. Atletik olmaları, ayrıntılara dikkat etmeleri, kuralları bilmeleri gerekiyor. En önemlisi de maç sırasında dikkatlerini dağıtmamaları. Seçilenler 5 seanstan oluşan eğitimden geçiyor. Bu seanslarda topu oyuncuya veya diğer balkide nasıl atacağı, oyuna karışmadan kortta koşma eğitimi yaptırılıyor. İşaret diliyle birbirleri ve oyuncularla iletişimi öğreniyorlar. Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen tenis turnuvalarında görev alıyorlar ve Ocak ayındaki Avustralya Open'a hazırlanıyorlar. Ball Kid'lerin görevi maçın sorunsuz akışını sağlamak. Yani oyun dışına çıkan topları toplamak, servis atan oyuncuya topu hemen vermek, oyuncu isterse su, havlu veya yeni raket getirmek, hatta oyuncuyu rahatsız eden kuşu, arıyı, kelebeği kovalamak, terini silmek gibi şeyler de var. Bütün bunları çok sessiz, mümkün olduğunca dikkat çekmeden gerçekleştirmek yaptıkları işin püf noktasını oluşturuyor. Çocukların sıkı sıkıya bağlı kalmaları gereken en önemli kurallardan ikisi, oyunu bozacak bir harekette bulunmamaları ve hiçbir şart altında yüzünde bir duygu belirtisi göstermemeleri. Yani gülümseme, yüzünü ekşitme, üzüntü işareti göstermeleri kesinlikle yasak. Maçın en kritik anında oyuncunun en gergin ve patlamaya hazır olduğu ve bunun için bahane aradığı bir anda Bolkit, oyuncunun en yakınında bağırabileceği kolay bir hedef olabilir. Böyle bir durumda hiçbir tepki vermemesi, kendisine bağıran tenisçiye karşı yüzünün değişmemesi gerekiyor. Çocuğun tüm gayretine rağmen dikkat çekmemesi her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin 2020'de Faslı tenisçi Elliot Benchert mola sırasında yanındaki Bolkit'ten yiyeceği muzu soymasını istedi. Hakem oyuncuya müdahale ederek muzunu kendisinin soymasını söyledi ve çocuğu durdurdu. Çocuk tribünlerden büyük alkış aldı. Geçen yılın final maçında Rus yıldızı Daniil Medvedev, Bolkit topu kendisine istediği şekilde atmadığı için bağırınca yuhalandı. Hakem Medvedev'e çocuğun işini yaptığını, topu kendisine öğretildiği gibi attığını söyleyerek azarladı. Bu çocuklara yaptıkları işin karşılığı olarak ücret ödenmiyor. Gönüllü bir iş ama turnuva sonunda GoPro, kamera, iPod gibi elektronik aletlerden oluşan bir hediye paketi veriliyor. Maç günü çocukların yarısı yedekte bekletilirken diğer yarısı kortlara dağıtılıyor. Başlarında bir de supervisor yani hoca ya da bir gözlemci var. Hoca maç sonunda çocuklara performansları konusunda geri bildirimde bulunuyor. Yüksek performans gösteren çocuklar daha büyük kortta daha önemli maçlara terfi ediyor. Final maçında görev alanlar en yüksek performansı gösteren çocuklar oluyor. Avustralya açık yaz mevsiminde yapıldığı için çocukların sıcaktan etkilenmemesine önem veriliyor. Her çocuk en fazla bir saat kortta kalıp bu süre sonunda bir saatte dinlendiriliyor. Eğer hava çok sıcaksa kortta kalma süresi 45 dakikaya indiriliyor. Hava sıcaklığı ve nem oranı kortlarda sürekli izleniyor. Yedekteki bol kidler sahne arkasında bol yiyecek ve içecek olan gölge alanlarda bekletiliyor. Maçların 6 saate kadar uzadığı, hatta geçen yıl bir maçın sabah 4'te bittiği göz önünde bulundurulursa işleri kolay değil. Hele hele tenis topunun saatte 200 kilometre hızla gittiği küçük bir alanda adeta sihirbaz olmaları gerekiyor. Final maçından bir gece önce Ball Kids Partisi düzenleniyor ve bütün çocuklar bu partide bir araya geliyor. En iyiler ve ertesi günkü final maçında görev alacaklar bu partide açıklanıyor. Çocuklara hediyeleri de bu partide dağıtılıyor. Her maçta 6 Ball Kid görev yapıyor. İkisi netin hemen yanında, dördü arkada köşelerde. Nete yakın olanlar kısa boylulardan, arkadakiler uzun boylulardan seçiliyor. Maç sırasında kortta 6 top bulunuyor. Bu çocuklar topların her an nerede, kimde olduğunu iyi takip etmek zorunda. YouTube, bol kidleri utandıran videolarla dolu. Koşarken duvara çarpan, düşen, maç sırasında bayılan çocuklar bunlar. Bunlardan en unutulmazı ise 2010 yılında kortta altına kaçıran Bolkit. Bu durum nedeniyle maç 40 dakika durduruldu. Amerikalı tenisçi Donald Young basın toplantısında bu konuda konuşmak zorunda kaldı. Son yıllarda Türkiye'den gelen çok sayıda göçmen doktor var. Birçoğu denklik alamadıkları için doktorluk dışında başka işler yapmak zorunda kalıyor. Melbourne'da doğup büyüyen Can Koçkaya, Türkiye'ye gidip tıp eğitimi aldıktan sonra döndü ve denklik sınavlarını geçtikten sonra Mildura'da göreve başladı. Koçkaya, Türkiye'de tıp eğitimi alıp Avustralya'ya gelen doktorların burada mesleklerini yapabilme yolculuğunu, geçmeleri gereken sınav ve testleri arkadaşımız Nilgün Kılıç'a anlattı. Bu söyleşiye geçmeden önce Necdet Bey'in mesajından söz etmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili programın başında böyle bir söyleşi yayınlayacağımızı açıklayınca şu mesajı göndermiş. Kendisinin eşi doktor. İki üniversite bitiren eşim evlenip Sidney'e geldik. Yetkililer 2 yıl devlet hastanesinde çalışma şartı koşunca 3 yaşındaki kızımla beraber Türkiye'ye döndü. Şu anda bir üniversite hastanesinde göreve başladı. Tabii benim geri kalan yaşantımı anlatmam çok zor. Evet, eşi Türkiye'ye dönmüş. Kendisi burada yaşamaya devam ediyor Necdet Bey. Evet, arkadaşımız Nilgün Kılıç'a anlattı demiştim. Koçkaya, Can Koçkaya bu söyleşiyi dinliyoruz.
Avustralya'da doğup büyüyen, burada yetişen, daha sonra Türkiye'ye gidip orada tıp eğitimi alıp buraya geri dönen Can Koçkaya ile görüşeceğiz. Bize bu yaşadığı süreci anlatacak. Can merhaba.
Merhaba abla, nasılsınız?
Teşekkürler. Can, şimdi ben girişte söyledim, sen burada doğdun büyüdün ancak tıp eğitimini burada değil gidip Türkiye'de bir üniversitede aldın. Sonra buraya geri gelip doktorluk yapmaya başladın. Neden Türkiye'de tıp eğitimi aldın? Bir anlatır mısın önce bize bunu?
Burada ilk önce PhD pathway'ına gitmeyi düşünüyordum. Ondan sonra oradan çıkıp osteopatiye başladım. Öyle yaptıktan sonra işte Türkiye'de tıp eğitimi alma, Medipol Üniversitesi'nde okuma ihtimali ortaya çıktı ve onu kullandım, yani oraya gittim okuma. Hem aile akrabalar vardı orada, tamamen yabancı bir ülke değildi, Türkçem de vardı. Ondan öyle bir seçim yaptım o zamanlar.
Evet. Peki zorlandın mı orada tıp eğitimi alırken? Türkiye'de üniversite okumak, burada yetişmiş bir genç olarak seni zorladı mı?
Tabii ki ya, birçok sebepten dolayı zorlandım. Ne kadar çok ailelerimiz burada o Türk kültürünü, Türkiye'deki kültürü bize aşılamaya çalışsa da tabii ki oraya gidince biraz farklı oluyor.
Biraz kültür şoku yaşadın mı?
Evet, şöyle açıkçası, yani Türkiye'deki insanlar daha rahat bizden burada. Biz daha çok böyle kültürümüze sahip çıkıyormuşuz gibi de oluyor aslında. Ama ondan başka şey, yani biz burada ne kadar çok Türkçe konuşsak aramızda, ayrıca Türkçem tabii ki yeteri kadar iyi değildi. Bir de dersleri Türkçe görmek var. O da çok zordu.
Peki şimdi orada tıp eğitimi aldın ama Türkiye'de kalmadın. Orada doktorluk yapmadın bildiğim kadarıyla. Buraya geri döndün, evet. Okul bittikten sonra, öyle mi?
Evet, Türkiye'de kalma hiçbir zaman amacım değildi açıkçası. Hep ailemin yanına geri dönmek istedim. Hep Avustralya'ya geri dönmek istedim. Ondan tıp eğitimimi bitirdim, internliğimi bitirdim. 4 ay içinde falan, çünkü Covid de o zamanlar tam hatırlamıyorum ne kadar uzun sürdü uçak bileti bulmam. O galiba 4 ay içinde geri geldim.
Şimdi burada doktor olarak görev yapıyorsun değil mi? Mildura'da, evet. Çalışıyorsun şu anda doktor olarak. Şimdi senin durumun şöyle ilginç Can aslında. Burada doğup büyüyüp gidip orada okuyup geri geldin ve sanki yurt dışından gelen bir doktor gibi muamele gördün değil mi? Yani burada tıp eğitimi almadığın için buradaki belirli sınavları geçmen gerekti. Biraz o süreçten bahseder misin? Ne gibi sınavlardan geçtin?
Ya aynen öyle. Buraya geldim çünkü nerede doğduğun, büyüdüğüne bakmıyorlar. Tıp lisansını hangi ülkeden aldın ona bakıyorlar. Buna da International Medical Graduate diyorlar zaten, IMG kısaltması. Öyle olduğunda yani normal pathway'de, işte standard pathway'den geçtim ben. Bir iki tane farklı pathway var böyle tıp ehliyetini burada saydırmanın için. Ben standart yoldan geçtim. Öyle olunca buradaki sınavların hepsine tabiydim. İngilizce sınavına bile oturdum. Demin dediğim gibi burada doğdum, büyüdüm. İlkokul, ikinci okul, üniversiteler bitirdim burada. Ama hala ona rağmen İngilizce sınavına oturmam gerekti. Öyle olunca ondan sonra bir de işte standart IMC-1, IMC Australian Medical Council oluyor. Onların ilk sınavına oturdum. Ve ikinci sınavına yeni oturdum. Onu da yeni geçtim zaten, birkaç ay oluyor. Son sınavı.
Şimdi tabii sen burada doğup büyüdüğün için oldukça zor olduğu söylenen bu sınavları kolayca geçmişsin. Çünkü buradaki Avustralya yapısına, yaşam standartlarına ya da buradaki kurallara zaten doğduğundan beri alışıksın, biliyorsun. Ancak biz biliyoruz ki son yıllarda Türkiye'den buraya çok sayıda doktor geldi ve birçoğu bu sınavlar nedeniyle şu anda başka işler yapıyor. Bu sınavları zor buluyorlar, geçemiyorlar. Ben mesela çalıştığım bir ofiste Pakistanlı bir doktoru hatırlıyorum. 5 defa oturmuştu ve geçemiyordu sınavı. Ülkesinde üstelik de cerrahtı. Şimdi sen birazcık bizi dinleyen, böyle Türkiye'den gelmiş doktorlar için bu konuda biraz ışık tutabilir misin? Ne yapmaları gerekiyor? Bu sınavlarda bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla tıpla ilgili çok da soru yokmuş aslında. Nasıl bu sınavlar, bu sınavı sen nasıl geçtin? Birazcık detaylı bilgi verebilir misin bize?
Tabii ki. Şimdi birinci sınavla ilgili konuşurken o birçok sebepten dolayı insanlar zorlanabiliyor. Özellikle cerrahlar ya da profesörlerimiz, uzmanlarımız geldiğinde zorlanabiliyor. O da çünkü çok uzmanlaştılar, çok uzun zaman geçti üzerinden, tıpı geçtiklerinden. Ondan o birinci, ikinci, o internlük seviyesindeki bilgiler biraz eskide, mazide kalmış olabilir onlar için. Ondan herkes tekrar çalışması gerekiyor zaten ilk sınava. İkinci sınavı için de yani hem katılıyorum hem katılmıyorum. Tıpla ilgili tabii ki sorular var. Ama burada verbal olduğu için, oral olduğu için tabii ki İngilizcenizi de tartıyorlar.
Yani sözlü sınav mı ikincisi?
Sözlü sınav.
Bir heyetin karşısına mı oturuyorsunuz?
Bir tane hasta oluyor, role player dediğimiz. Bir tane odada bir examiner oluyor.
Sınavı yapan kişi, evet.
Bir de kendin oluyorsun. Yani sunum yapmıyorsun. O hasta işte kapıya girmeden önce hasta bu sebeplerden dolayı geldi. Size bilgiler veriyor. Ondan sonra diyor ki işte hastanın anamnez al. Yani history dediğimiz. Ya da physical examination yap. Ya da işte hastanın diagnozu ne bu hastanın? Neler yapmanız gerekiyor management için, tedavi için? O basamaklardan sana soruyor. Sen de giriyorsun içeriye. Kendini doktor olarak tanıtıyorsun ve role play yapıyorsun aslında. Sanki o gerçekten bir hastaymış gibi davranıyorsun.
Yani bir tiyatro oyunu gibi.
Tiyatro oyunu gibi, evet, evet. Aynen öyle. Arkamda da bir tane examiner var. Sana puanlarını veriyor. Yani geçtin mi geçmedin mi o karar veriyor zaten. Öyle olduğunda bu sınav çok daha zor oluyor. İkinci sınavı geçmek, herkes genelde takılan insanlar orada takılıyor. İkinci sınavda takılıyor. Ve o OPA sınavını geçmek gerçekten zor oluyor. Onu geçebilmek için ilk önce çok iyi bir dershane gibi yapılar oluyor, eğitim veren yerler oluyor. Onları kesinlikle tavsiye ediyorum. Onları iyi yapıp ondan sonra bu tiyatroyu, gerçekten o bir study partner bulup o süre içinde seninle beraber aynı sınava oturacak. O tiyatroları dediğimiz gibi practice yaparak ezberlemek için.
Birlikte çalışacaksınız. Birlikte işte sen çalışırız. Hasta, o doktor aynen. Olacak o şekilde.
Aynen öyle. Zamanlar tutulacak çünkü sadece 8 dakikanız var sınav sırasında. Onu mesela ben çalıştığımda 7,5 dakikaya indirmiştim. Ki işte 7 dakika 15 saniye. Çünkü sınav içinde bir heyecanlanma olur. Başka bir şey olur. Bir kendine 45 saniye rahatlık verebilmek için çalıştığım zamanlar, hazırlandığım zamanlar 7 dakika 15 saniyeye hazırladım kendimi. Yani öyle bir yere gelmen gerekiyor ki yani o 8 dakika içinde ya da 7 dakika içinde seni ne zaman durdursam desen ki ne kadar dakika geçti o dakikayı bana söyleyebilmen gerekiyor. Yani o kadar iyi zamanlaman olman gerekiyor. Çünkü herkes zamanlamadan dolayı zorlanıyor.
Peki bu sınavlara nasıl çalışacaklar? Yani özel kurslar var mı Can? Nasıl hazırlanacaklar bu sınavlara buraya gelen doktorlar?
Ya demin dediğim gibi bazı kurslar var insanların hazırlanabileceği. Özellikle ikinci sınav için bahsediyorum. IMJ for IMJ diye bir dershane var. Oradaki öğretmen Dr. Amir, o da yurt dışından buraya gelip şu an GP'lik yapıyor burada Melbourne'da. Onun kursunu yaptım ben ve aşırı memnun kaldım.
Yani bu tip kurslara katılsınlar diyorsun. Peki ücretler nasıl? Yani bu sınavların çok pahalı olduğu da söyleniyor Can. Bir de sen şimdi kurstan bahsediyorsun. Bunlar pahalıdır herhalde. Yani fiyatlar nasıl?
Sınav da pahalı, 5000 dolara yakın. Kurslar da pahalı öyle olunca. Onunla da bir 3-4-5 bin dolar The IMJ for IMJ's dediğim kurs için diyorum. Yani pahalı, gerçekten pahalı bir sınav
oluyor. Mesela bu kurslar ne kadar? Oluyor. Sen ne kadar ödedin?
Kurslar 6.000, 5.000 dolar civarı. 5.000 dolar, 6.000 dolar oluyor.
Yani sınava en az 5.000 ödeyecekler. Bir de bu kurslara 5-6.000 ödeyecekler. Yani bir 12.000'i gözden çıkarmaları lazım.
10-12.000 aynı. Aynen öyle.
Evet. O yüzden de tabii buraya gelen doktorlar başka işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki.
Öyle olunca yani sınava daha az zaman ayırabiliyorlar hazırlanmaya. Ben tabii ki çok şanslıydım o durumda. Ailem her zaman arkamdaydı ve ailem Melbourne'de yaşadığı için ailemle yaşayabildim bu süreçte. Ama evet, gelip buraya kendi ailesi olan ve hem çalışıp hem sınava hazırlanan doktorlarımız çok zorlanabiliyor. Yes.
İngilizce de kritik diyorsun. Hem o bu sözlü sınavda İngilizceni de test ediyorlar ama bir de bir İngilizce sınavından da bahsettin. Ben oturdum, ona da beni oturttular burada büyümeme rağmen dedin. Bir de o konuda bilgi verir misin? Orada mesela tıp terimleri çokça var mı o İngilizce sınavında?
Ya valla tek tük var galiba ama daha çok reading, writing, işte speaking ve listening üzerinden bir normal sınav yani. O İngilizce sınavı, dil sınavı.
Böyle IELTS düzeyinde bir şey mi istiyorlar? Evet, mesela oradan alınması lazım?
Ya, kusura bakma, ben bunu hiç bakmadım, araştırmadım. Çünkü ben biliyorum girdiğimde 100 alacağım.
Evet.
Ya da 90 üzeri alacağım. Ondan hiç bakmadım ne kadar lazım geçmek için.
Yani bilmiyorsun yani, kaç alınması gerektiğini o sınavdan.
Yok, 75 üzeri diye aklımda kalmış ama bu bilgi değil yani. Öyle aklımda kalan bir.
Peki diyelim ki işte Türkiye'den gelen bir doktor burada bu sınava girdi. İşte bir ya da ikinci ya da üçüncü de diyelim ki bu sınavı geçti. Direkt böyle büyük şehirlerde başlanmıyor değil mi? Yine kırsal kesime gitmek zorunda ve sen de şu anda Mildura'dasın. Sanırım sen de aynı süreçtesin. Biraz da bu konuda bilgi verir misin?
Ya işte o nerede iş bulabildiğine bağlı açıkçası. İlk sınavı geçtikten sonra çalışabiliyorsun ikinci sınavı geçmeden. Ama limited registration dediğimiz bir registration alıyorsun. Öyle olduğunda ikinci sınavı da geçeceğin garanti olmadığı için büyük şehirdeki büyük hastaneler çok cazip bakmıyor bu duruma. Çünkü 4 sene içinde ikinci sınava geçemezsin, daha çalışamazsın. Öyle olduğunda kırsaldaki işte country dediğimiz rural bölgelerdeki hastaneler daha çok alıyor sizi. Yani hire yapıyor.
Evet, çünkü oralarda katıyor. Açık var değil mi? Çok açık.
Aynen
var.
Açık olduğu için kadroya daha rahat alıyorlar. Ben öyle Mildura'da başladım. Aslında ilk sınavı geçtiğimde şöyle hata yaptım. Büyük şehirlerde 3 ay iş arayarak zaman kaybına uğradım. Onu tavsiye etmiyorum kimseye çünkü çok zor. Bir iki tane şanslı insan olabilir de genel olarak çok zor. O sadece birinci sınavı geçtikten sonra büyük şehirlerde iş bulmam. Şimdi işte dediğim gibi yeni ikinci sınavı geçtim. General Registration'ıma başvurdum. O geldiğinde normal herhangi bir Avustralya'daki herhangi bir doktor gibi, burada doğmuş büyümüş bir doktor gibi iş bulabilirim istediğim yerde. Daha çok kapılar açılıyor.
Yani bu limited registration dediğin yani kısıtlı çerçevede doktor olarak tanınıyorsun o zaman sen. Kaydoluyorsun, doktorsun ama bir limit var orada herhalde general olmadığı için ve ona göre de sadece kırsalda daha çok iş bulma şansı var diyorsun.
Aynen.
Evet, peki Can, şimdi Avustralya genelinde Melbourne bazlı konuşuyorum ama ben biliyorum ki birçok yerde bu sıkıntı var. Türk aile hekimi bulmak gittikçe büyük sıkıntı haline geldi. Şu anda çalışan birçok doktor emekli olma hazırlığında artık çünkü yaşları oldukça ileri. Sen mesela aile hekimi olup Türk toplumuna hizmet etmeyi planlıyor musun? Var mı böyle düşünceleri?
Ya şöyle diyelim, şimdilik 3 tane branş arasından gidip geliyorum. Biri genel cerrahi, diğeri emergency, acil, diğeri de evet aile hekimliği. Bunu anca zaman gösterecek açıkçası. Ben biraz daha hastanede çalıştıktan sonra, büyükşehir hastanesinde çalıştıktan sonra bu kararı vermeyi düşünüyorum. Büyükşehir hastanesinde çalışmayı seversem orada devam edebilirim. Yoksa aile hekimliği de seçenekler arasında var tabii ki de. Türk toplumuna hizmet etmekte de tabii ki ondan da çok büyük gurur duyarım. Ama bu dediğim gibi biraz zamana ihtiyacım var bu soruyu tam cevaplayabilmek için.
Buraya gelip aile hekimi olmayı düşünenler için o zaman sorayım sana. Onun ayrı bir pathway var mı? O daha mı zor? Onun ekstra bir sınavı bir şeysi var mı? O konuda bilgin var mı?
Ya şöyle yavaş yavaş bakmaya başladım. Çünkü ben hep sadece ilerideki ne yapmam gerekiyor diye düşünüp ona %100 enerjimi verdiğim için daha tam olarak aile hekimi nasıl olunur diye %100 araştırmamı yapmadım. Ama konuştuğum diğer doktorların bana söylediği bazı şeyleri söyleyeyim. İşte pathway'e girmek için galiba en az zor olan pathway oluyor aile hekimliği. Ama IMG dediğimiz işte International Medical Graduate olduğumuz için bir 10 yıllık işte country, rural bölgelerinde çalışma şartı koyuyorlar diye duydum. İşte ama dediğim gibi tam %100 kendi araştırmamı yapmadığım için bunu %100 bir bilgi diyemem.
Mesela cerrahlar var gelen, Türkiye'den cerrah olup da burada şu anda başka işler yapan kişiler tanıyorum ben. Cerrahlar için de ayrı bir yine pathway var mı? Sen onu da düşünüyorsun çünkü öyle söyledin. Cerrahlıkla ilgili de yine farklı bir yol mu izlenmesi gerekiyor?
Ya şimdi Türkiye'den uzman ya da profesör olarak gelip specialist pathway'ine girmek var. Burada benim gibi standard pathway'i yapıp sonradan tekrar eğitimini almak var. Yani genel cerrahi eğitimini almak var. Şimdi Türkiye'den cerrah olarak gelen hocalarımız zaten onlar specialist pathway'inden geçiyorlarsa o pathway ile ilgili çok bir bilgim yok. Çünkü o specialist pathway direkt işte böyle benim gibi hastane içinde başka branşlarda çalışmak değil. Direkt oradaki genel cerrahini burada saydırmak.
Evet yani denkliğini burada alması gerekiyor oradaki uzmanlığının. Burada denkliğini alacak.
Aynen öyle ve benim böyle bir durumum olmadığı için çok detaylı bilgim yok. Sadece şunu çok duyuyorum. Cerrahi branşları çok kolay vermiyor, denkliğini vermiyor hükümet. Çok zor bir denklik alınıyor orada. Tek bunu biliyorum.
Can, şimdi burada doktor sıkıntısı var. Yani bir hastaneye gittiğimizde özellikle acile yani sabaha kadar bekliyoruz. Mesela Türkiye'de en fazla herhalde bir saat falan beklersin acilde. Sonra alıyorlar içeriye. Ama burada çok uzun süreler bekliyorsun. İşte doktor bekliyoruz deniliyor sürekli gece boyunca. Bu doktor sıkıntısını gidermek için bu pathway dediğin yani bu aşılması gereken bütün bu aşamaların daha da kolaylaştırılması gerekiyor mu sence? Sen böyle yeni mezun daha çiçeği burnunda bir doktor olarak ne düşünüyorsun?
Evet doktor açığı var. Daha çok doktora ihtiyacımız var. Her ülkenin öyle zaten. Ama şimdi standartları da düşürmemek gerekiyor. Ondan bu sınav, pathway, standart üçlüsünü, bu dengeyi devletimiz işte buradaki buraya gelen doktorlarla, çalışan doktorlarla, insanlarıyla konuşup bu dengeyi bulması gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi o devletin karar vereceği şey, Sağlık Bakanlığı'nın karar verdiği bir sınav sistemi sonuçta onlara güvenmekten başka bir seçeneğimiz yok yani.
Peki Can, çok teşekkür ediyorum. Bize bu söyleşiyi verdin, zaman ayırdın. Çok sağ ol.
Ben çok teşekkür ederim abla.
Doktor Can Kocakaya ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. 3-4 belki 5 ay kadar önce bir tren yolculuğunda İngiltere'den gelmiş bir yıl. İngiltere'den mezun olmuş, doktor olarak çıkmış ve hemen Avustralya'ya gelmiş ve Adelaide'de bir yıl çalıştıktan sonra dönmek üzere olan bir İngiliz doktorla tanışmıştım. Neden Avustralya'yı tercih ettin diye sorduğumda reddedilme ihtimali olmadığı için diye yanıtlamıştım. Yani yurt dışından uygun koşullardaki herkesi kabul ediyorlar demiştim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bu sabah Sydney'deki durumdan da söz etmek gerek. Sydney'in yeni bir toplu taşım krizi söz konusu oldu bu sabah. Sendika ile ücret anlaşmazlığı nedeniyle demiryolu işçileri sendikası iş yavaşlatma, iş durdurma gibi eylemler düzenliyor bu sabah yine. Trenlerde bu tür bu eylemler nedeniyle 2 saate yaklaşan gecikmeler söz konusu oldu. New South Wales'te hükümet ve sendika 8 aydır toplu sözleşme görüşmeleri yürütüyor. Hükümet önce 3 yıl için %9,5 ücret artışı önerdi. Rakamı sonra %15'e çıkardı. Sendika ise 4 yıl için 4 yıl için %32 ücret artışı talep ediyor. Görüşmeler bu safhada ve tren seferlerindeki gecikme ve aksaklıkların da bu sabahki gibi, hatta sabahkinden daha yoğun olarak bu akşam yoğunluğunda da devam etmesi bekleniyor. 9-10 tane mesaj var. Bir tanesini okudum. Gerisini yarın okuyacağım. Zamanımız kalmadı. Bir de çünkü müzik parçası çalmak istiyorum. Yarınki programımızda bu 9 mesajı temizleriz. Hepsini okur, sizlerle paylaşırız. Önemli haber başlıklarından söz edecek olursak, Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın gözaltına alındığı yazılı olarak geçti. Bizde Güney Kore'ye ilişkin bir haber vardı ama o haberde, Mert'in okuduğu haberde gözaltına alındığı geçiyor muydu? Onu tam dikkatli dinlemedim. Ama gözaltına alındı. Bu bir son dakika gelişmesi, eğer Mert vermediyse. Yarınki yayınımızda tekrar buluşacağız. Esen kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.